Ayrım 2, sayfa 7. 1. Narin İpek Diyarı. Şunu önceden bilin ki, bu kitapta ne müthiş bir serüven, ne olağanüstü bir av, ne bir keşif, ne de bir tehlike öyküsü var. Pembe bir çölün sonsuz coşkusu içinde salınarak yürüyen bir devenin yavaşlığıyla ağır ağır ilerleyişin hayali var sadece. Pierre Loti, Çöl. İzmir'deki ev, 1918-1952. Peçe düşüp çehre göründüğünde yüzlerce sır malum olacak. Feridettin Attar, Mantık Ut Tahir. Bir zamanlar burada Olimpos'un sakinleri kadar eski ve onlar kadar ünlü Simirna şehrinde tanrılar bir kralın kızını babasıyla seviştiği için sakız ağacına dönüştürmüşler. Günahın ürünü olan aşk çocuğu Adonis, ağacın yarılan gövdesinden doğmuş. Oğlan o kadar yakışıklıymış ki aşk tanrıçası Afrodit onu sevgilisi olarak seçmiş. Onun tek gerçek aşkı Adonis olmuş. Bir ağacın meyvesi. O gün bugündür bu söylenceler şehrinde derinden derine her yeri saran bir uğultu dolaşır. Belki daha önceden de vardı uğultu. Mutlaka vardı. Tek yapmanız gereken kulak kabartmaktır. O kadar çok şey işitebilirsiniz ki. Aziz Paulus'un doğum çığlığını, eğilmiş ağır ağır İncil'ini yazan Yuhanna'nın kaleminin hışırtısını duyabilirsiniz. Sislerin arasında altın renkli bir kayıkta korkunç bir esriklik içinde kaybolmuş Kleopatra ile Antonius'un süzülüşünü görebilirsiniz. Ya da derin düşüncelere dalmış oğlunun yasını tutan Meryem Ana'yı. Hepsi burada olmuş. Onların hepsi bu topraklarda, bu denizin kıyısında yaşamış. Ege'de, aynaların aynasında. Simirna körfezinde hava öteden beri çürümüş plankton ve tuz kokar. Küme küme çöp birikintileri sahillere vurup karpuz kabuklarından, karton kutulardan, yosunlardan heykeller oluşturur. Homeros'u körfezin kıyısında Odysseus'un gemisinin süzülerek uzaklaşmasını neşeyle seyrederken, sonra da Odisea'yı yazarken hayal edebilirsiniz. 4000 yıl sonra yenilgiye uğrayan Yunan ordusu misilleme olarak tüm anıları aleve verdi derler. Onca yıl birikmiş her şeyi yaktı. Ama bin yıllar öncesinin küllerinin kokusu hiç kaybolmadı. Büyük yangın her şeyi yakıp yıkmadan önce de var olan, insanlık tarihi kadar eski ateşin korları körfezde hala için için yanar. Bazıları buna Hades'in nefesinin lavları der. Zamanda gerilemek burada kaçınılmaz bir şeydir. Eski zamanlarda yaşanmış hayatları yeniden yaşamak. Bazı toprakların belleği vardır. Hatıraları sonsuza dek saklarlar. Burası da öyle yerlerden biri. Ben Simirna'da 1890'da inşa edildim. Esma'nın doğduğu yılda. Pelin ağacından yapılmış, Victoria tarzında çok odalı, zarif bir evim. Sırtımı bu dünyaya ait olmayan koyu renkli bir kayaya yaslarım. Söylentiye göre gökten indirilmiş olan ve yöreye adını veren bir mağma taşına, Karataş. Balkonum ve pencerelerim harem dairelerini gizleyen kafesli pancurlarla örtülüdür. Bunlara tutunan yasemin ve nar dalları cephemi sarmalar. Bahçemdeki ıhlamur ve at kestanesi ağaçları çok tuzlu. Firuze rengi sulardan yansıyan yakıcı Ege güneşini gölgeler. Antik bir Likya tapınağının kalıntılarıyla yapılmış kayıkhanenin mermer duvarları bir teviye çarpan kayığın sesiyle yankılanır. Hizmetkarları barındıran, aynı zamanda mutfak ve çamaşırhane işlevi gören müştemilat binaları daha sonra yapıldı. Hamamın alttan yükselen buharlarla buğulanan kubbesi, ayrı düşmüş bir Moğol köşkünün silüeti gibi ufuk çizgisinde boy gösterir. Kimileri bahçemdeki sakız ağacının Adonis ağacının ta kendisi olduğuna inanır. Onu kutsal sayar. Kırılmış dallarına adaklar adar, alçak gönüllü sunular bırakırlar. Kimilerine göre ise doğa güçlerinin ortadan çatlattığı sıradan bir sakız ağacıdır o. yıllar geçtikçe ısrarlı dalları önce Esma'nın, sonra Amber'in odasına doğru serpildi ve ağaç esrarengiz olayların merkezi haline geldi. Bir keresinde bir amber yumurtasını tutan bir el fışkırdı ağaçtan. İçinde taşlaşmış bir kelebek vardı kehribarın. Bir başka sefer üç kollu bir yıldırım onu yakıp kül etti. Ertesi sabah ağaç yeniden doğmuş, yerli yerinde duruyordu. Hayatımın ilk 28 yılında burada üç karısı, çoluk, çocuğu ve hizmetçileriyle birlikte bir paşa yaşadı. Paşa kendisi altında kayıkhanenin bulunduğu müştemilat binasında kalır, uhrevi işlerle uğraşırdı. Vicdansız, bencil, kibirli bir herifti. Beyaz afyon çiçeği yetiştirir, talihsiz insanları aşağılardı. Dünya Savaşı'ndan sonra paşa, işlediği savaş suçları nedeniyle Kars'ın buzlarla kaplı sürgün diyarlarına gönderildi. Derler ki paşa oralarda daha da iğrenç suçlar işlemiş. Huylu huyundan vazgeçmez derler. Bu da başka bir öyküdür. Paşanın haremindeki kadınlar birdenbire geçim kaynaklarını kaybedip gidecek bir yerleri ve bana bakacak paraları olmadan ortada kalınca şatafatlı giysilerini, nadide porselenlerini ve paha biçilmez eşyalarını geride bırakarak apar topar beni terk etmek zorunda kaldılar. Esma işte tam o anda ortaya çıktı. Bir mucize gibi. Tam kadınlar gitmek üzereyken o geliverdi. Puslu bir kış günü öğleden sonraydı. Esma siyah çarşafına ve peçesine bürünmüş, aracı adamla birlikte yürüyen ağabeyi İskender'in üç adım gerisinde eteğine sarılan ve tıpatıp birbirine benzeyen oğulları Kadri ve Alaaddin'le birlikte çıka geldi. Yetim kalmış çocukları nerede görseniz tanırsınız. Onları üç adım arkadan başları öne eğik iki besleme, Gonca ile Ayşe sessiz adımlarla izliyordu. Esma bir hayalet gibi odadan odaya süzüldü. Sanki duvarlardaki görünmez yüzlerle konuşuyormuş gibi gözüne takılan nesnelere dokunarak, koklayarak, dualar okuyarak dolaştı. Tozlu anılarla dolu bütün odaların kapılarını açtı. Bodrum katına baktı, hamamdan bir teviye damlayan suyun sesinin yankılanışını duydu. Tıp, tıp, tıp. Bu ıssızlığı doldurmak, yılların ihmalini telafi etmek gerekecek. Evet. Esma, üçüncü katımın arka penceresinden baktı. Kara taşı ve ortasından çatlamış ağacı gördü. Duvarlarımın aşağıdan çarpan dalgalarla titreyişini hissetti. Gözleri doldu. İşte onun evi burasıydı. Bu bir yıldırım aşkıydı. Esma'nın arkasından çatı katına gelen aracı, "Burayı yok pahasına alabilirsiniz," diye fısıldadı. Uzak bir devirden kalma kadın tutkuları etrafa saçılmış, şalvarlar, saten terlikler, yarı şeffaf peçeler her yeri doldurmuştu. Baş kadın efendi bu evden, bunların hepsinden bir an önce kurtulmaya bakıyor. Başlarını sokacak bir yerleri yok, evi yarın şafakla birlikte terk etmek zorundalar. Esma adamı duymazlıktan geldi ve harem dairesine döndü. Hanımlar kahve ve şekerleme ikram ettiler. Onlar mıhlanmış gözlerle Esma'yı izlerken Esma eldivenlerini çıkardı, ceviz büyüklüğünde bir safir yüzüğü, sayısı gittikçe azalan son mücevherlerinden biri parmağından sıyırıp baş kadın efendinin parmağına geçirdi. Müzik kadının parmağına tam oturdu. "Evin bedeli," dedi Esma. Yaşlı kadın ağlamaya başladı. Minnet duygularıyla Esma'nın elini öpmeye yeltendi ama Esma buna izin vermedi. Kollarını kadına doladı ve hıçkırıkları dininceye kadar ona sarılı kaldı. İşte o andan itibaren Esma ile ben ayrılmaz bir ikili olduk. Ölümden sonra bile. Amber çocukken bu öyküyü ne zaman dinlese, "Peki o kadınlara ne oldu sonra?" diye sorardı. Acıklı bir hikaye. Harem ağaları onları alıp Avrupa'nın uzak diyarlarında köy köy gezdirmiş ve hilkat garibesi varlıklar gibi sergilemişler. Bir çeşit ayı oynatır gibi. Ama neden? Çünkü onlar atsız, kimliksizdiler. Gidecek bir yerleri yoktu. Onlara sahip çıkan hiç kimse yoktu. yerlerinden, yurtlarından o kadar uzun zaman önce sökülüp atılmışlardı ki artık kimse hatırlamıyordu onları. Yabancı bir şehirde tek başına yaşamana izin veremem. Böyle koskoca bir evde bir başına seni kim koruyacak? Herkes ne der sonra? Esma'nın ağabeyi İskender, çileden çıkmış bir tavırla bir aşağı bir yukarı gezinerek söyleniyordu. İnadı bırak da çiftliğe gel. Oğlanların başında bir erkek bulunmalı. Kadın dediğin ailesinden uzak kalmamalı. Esma kararlı bir tavırla benim evim burası dedi. Kocam beni buraya gelin getirdi. Kızlar var, bana yardım ederler. Başımızın çaresine bakarız. Allah bizimle. Kızlar dediği hizmetçi kızlar, yani Gonca ve Ayşe adındaki iki Kürt beslemeydi. Onları kayınbiraderi iyi kalpli Mim Paşa hediye etmişti Esma'ya. Kızların hikayesini defalarca dinlemişimdir. Ağrı Dağı yöresinde Kırım'dan geçirilen bir köyün enkazı arasında dört küçük kız kardeşin ölmek üzereyken bulunuşunu Mim Paşa'nın hayran olması bir yiğitlik göstererek onların hayatını kurtarmasını ve karısı Mihriban ile baldızı Esma'ya hediye olarak getirmesini. O zamandan beri kızlar ailenin birer parçası olmuşlardı. Seni bu halde görmek kalbimi paralıyor. Ama doğduğun günden beri hep inatçıydın sen. Yalnız unutma, kader ne getirir kimse bilemez. Fikrini değiştirecek olursan benim yanımda daima bir yerin olacaktır dedi İskender Esma'ya. Bursa'daki İpek çiftliğine dönmeden önce. İyi günde, kötü günde, ne olursa olsun unutma. Unutmam. İskender arabasına binip giderken bilebilirler miydi? Kaderin çok yakında onları birbirlerinden koparacağını bilebilirler miydi? Duvarda resmi asılı, beyaz sarıklı, sert bakışlı, Esma'nın babası olacak yaşta ama onun yerine kocası olan adam kısa bir süre önce ölmüştü. Esma, kocasının ölümünden sonra hayatta kalabilmek için en güzel mücevherlerini satmak zorunda kalmış. Sadece birkaç mücevherle birkaç metre kıymetli krep damuru, aşk krepini kendine saklamıştı. Halis ipek. Bir gelinlik için en harika kumaş. Ama bu asla kendi gelinliği olmayacaktı. Ne de kızınınki. Bunları nereden mi biliyorum? Duvarların içinde yaşayan bu ufacık sırları nasıl mı öğreniyorum? Dinleyerek. Ben her şeyi dinlerim. Geceleri hepsinin aynı anda nefes alıp vermelerini, bütün katlarda yılan tıslaması gibi fısıldanan sözleri, rüyalarının seslerini, kedilerin patilerinin şehrin altındaki yeraltı mezarlarına giden soğuk dehlizlerde yankılanışını dinlerim. Yeraltı tünellerinde çocukların çoğalarak yankılanan seslerini dinlerim. Sanki mağarada Minos'un boğası burnundan alevler püskürüyormuş gibi. Öğleden sonraları uyku saatlerinde kaprisli bir siren gibi çanını çalan tramvayı dinlerim. Ve gece yarısı bekçinin Arnavut kaldırımlarına vuran baston sesini. Tak, tak, tak. Rap, tap, tap. Her gece şehir derin bir uykuya daldığı zaman çok uzaklardan, denizin derinliklerinden yükselen bir kadın sesi ninniler söyler. Dandini, dandini, danalı bebek, elleri, kolları, kınalı bebek. Yakınlarda ama bilinmeyen bir yerde uykuya yatmış bir bebeğe ninniler söyler bu ses. Derler ki kadıncağız bebeği ölünce cinnet geçirip aklını yitirmiş. Bebeğini altın bir beşikle gömdükten sonra kendini dalgalara teslim etmiş. Esma her gece yatağında bu ninniyi dinlerdi. Bir hayalet gibi geceyi okşayan sis perdesinin arasından usulca giren ninni. Ninni, Esma'nın odasına sessizce süzülür, onun bedenini ıslak sıcaklığıyla sarar ve kulağına fısıldardı. Dandini, dandini, danalı bebek. Oğulları, deniz kızları mı söylüyor bu ninnileri diye sorduklarında, deniz kızı diye bir şey yoktur diye yanıtlardı Esma. Bir zamanlar çocukken ben de deniz kızlarının sesini duyduğumu sanırdım ama sonra kayboldular, duymaz oldum. Hiç düşünmeyin böyle şeyleri. Bunlar şeytan uydurması. Deniz kızlarının şarkıları gemileri batırır. yoldan çıkardıkları adamlar korkunç acılar çekerek boğulurlar. Bir zamanlar Odysseus isimli bir gezgin, deniz kızları adamlarını baştan çıkarıp felakete sürüklemesin diye onları gemisinin direklerine bağlamak zorunda kalmış. Başka türlü başa çıkamamış onlarla. Ben hep dinlerim ve onlar kapılarını kapatıp en gizli rüyalarına daldıklarında en mahrem anlarının içine bakarım. Gördükleri rüyaları bile görürüm. Düşüncelerini okurum, yargılarım. Hatta elimden gelirse kendimce dalavereler yaparak olayları yönlendiririm. Anlayacağınız benim de zaaflarım vardır. Birlikte yattıkları odada oğlanları uyurken seyrediyorum. Oda kapısının hemen dışında, şiltesiz, döşeksiz, kuru tahtaların üstünde yatan, çünkü bildiği tek uyuma biçimi budur. Bıyıklı, iki kaşı ortada bitişen, şans getirsin diye kurutulmuş yarasa kanadı ve deniz atı tozu saklayan, yaşı belli olmayan Gonca'nın oğlanlarla aynı anda nefes alıp verişini duyuyorum. Bir süre sonra her birinin nefesleri bin bir renge bürünüyor, ardı ardına yeni şekillerin içine düşüp eriyor ve ortak bir rüya aleminde sarmallar çizerek iniyor, iniyor, sonra uçuyor, uçuyor ve yüzüyor. Gonca, uykuya yatmadan önce her gece kız kardeşi Ayşe'yi odasına kilitler. Çünkü Mehtap, Ayşe'nin aklını başından alıyor, onu deli ediyor. Kızı ateş basıyor, bir boğa yılanı gibi kıvranıyor, kendi ateşiyle kızışıyor. Her gece yatağı bedeninden tüten yasemin kokulu buğuyla sırılsıklam oluyor. Üçüncü katta Esma beline kadar inen uzun saçlarını döküyor. Çökmüş gözleri karanlıkta mücevher gibi parlıyor. Zihni uyanık, kalbi uçuşuyor. Perdeyi aralıyor, kimseyi göremiyor. Birden müezzinin ökseye yakalanmış bir kuş gibi haykıran sesi yatsı ezanına başlıyor. Esma başını örtüyor, uşak işi seccadesini seriyor. Yüzünü kıbleye dönüyor, parmak uçlarını birleştiriyor, büyülü ve anlaşılmaz dualar mırıldanıyor. Sonra yavaşça yüzünü sıvazlıyor, ince ve zarif bedenini eğip alnıyla yeri öpüyor. Perdeler bir esintiyle dalgalanıyor, balkon kapısı aralanıyor ve Süleyman bir Valentino şeyhi gibi eşikte beliriyor. Başında fesi, sırtında peleriniyle. Şahin gagasına benzeyen burnu, bir zamanlar Uralları ve Altayları kat edip Anadolu'ya gelen savaşçı ve göçebe atalarının izini taşıyor. Bir dağ ceylanı gibi ince uzun, geniş göğüslü, kalbi gülerek atan, inci dişli, cin bakışlı bir adam. Esma seccadesini dürüp hemen yatağın altına itiyor. Saçlarını düzeltiyor. Esma'yı ailesi dışında başı açık gören tek erkek Süleyman. Fesini çıkarıyor, Esma'yı eğilerek selamlıyor. Sonra ikisi birlikte aile yadigarı Louis Kenz kanepede oturup eğer varsa ayı seyrediyorlar. Yoksa ve berrak bir gece ise yıldızlara dalıyorlar. Kalp atışları ve nefes alıp verişleri uyum içinde. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Pierre Loti. P-I-E-R-R-E-L-O-T-I. Mantık Uttayr. U-T-T-A-Y-R. Olimpos. O-L-I-M-P-O-S. Simirna. S-M-Y-R-N-A. Adonis. A-D-O-N-I-S. Paulus. P-A-U-L-U-S. Yuhanna. Y-U-H-A-N-N-A. Kleopatra. K-L-E-O-P-A-T-R-A. Antonius. A-N-T-O-N-I-U-S. Odysseus. O-D-Y-S-S-E-U-S. Odisea. O-D-Y-S-S-E-I-A. Hades. H-A-D-E-S. Likya. L-I-K-Y-A. Krepdamur. C-R-E-P-E-D-A-M-O-U-R. Minos. M-I-N-O-S. Louis Kenz. L-O-U-I-S-Q-U-I-N-Z-E.